Ayrım 10.
Devrimin temel ilkelerinden biri olan ve dini düşünceyi eğitim alanının dışında tutmayı amaçlayan eğitim birliği, tevhid-i tedrisat ilkesi bugün büyük ölçüde anlamını yitirmiş bulunmaktadır. Sayıları giderek artan İmam Hatip okulları ve Kur'an kursları yurdu bir uçtan bir uca örümcek ağı gibi sarmıştır. Dinin gereklerini öğrenmek için şundan bundan derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın, babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler yeterlidir diyen Atatürk'ün bu sözü böylece çok çok uzaklarda kalmıştır. Yıllar boyu çeşitli iktidarlar tarafından gizli ya da açık olarak desteklenen ve günümüze giderek hızlanan bu geriye dönüş hareketinin daha başka alanlarda yarattığı sonuçlar da artık gözle görülür ve elle tutulur hale gelmiştir. Şeriat düzeninin özlemini duyan laiklik karşıtı akımlar, iktidar çevrelerinin de desteği ve bazı İslam ülkelerinden akıtılan büyük paralarla gün geçtikçe güçlenmekte ve örgütlenmektedirler. Bunlar, İmam Hatip liseleri mezunlarına üniversite kapılarının açılmasından sonra devlet mekanizması içinde kadrolaşmaya ve kilit mevkilere gelmeye başlamışlardır. Böylece devlet ve toplum içinde vakıflarıyla, bankalarıyla, şirketleri ve yayın organlarıyla büyük bir antilaik güçler yumağı oluşmuştur. İşlerin bu noktaya gelmesinde 12 Eylül dönemi yöneticilerinin de sorumluluk payı olduğunu söylemek gerekir. Atatürk ilke ve inkılaplarını dillerinden düşürmeyen bu yöneticiler, yerleştirmeyi tasarladıkları yeni devlet düzenine bir dayanak olarak toplumda din duygusunun güçlenmesinde yarar görmüşlerdir. Ülkedeki irtica hareketine arka çıkmayı istememiş olsalar da bugün sık sık tekrarlanan deyimle birlik ve beraberlik içinde sessiz ve uysal bir toplum yaratmak için din eğitiminden ve din ideolojisinden yararlanmak istediklerini söylemek herhalde yanlış sayılmaz. Bu konuyla doğrudan bağlantılı olarak 12 Eylül'ün ürünü olan 1982 Anayasası'nın din ve vicdan hürriyetine ilişkin 24. maddesi üzerinde durmak gerekir. Bu madde 1961 Anayasası'ndan hemen hemen aynen aktarılan hükümlerle din, vicdan ve inanç özgürlüğünün esaslarını koyduktan sonra bir yenilik olarak din kültürü ve ahlak öğretimini ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasına sokmuştur. Anayasada yer alan bu hükmün laik devlet anlayışıyla bağdaşması mümkün değildir. Özellikle uygulamada din kültürü dersinin düpedüz bir Müslümanlık öğretimine dönüşmüş olduğu ve bu arada çocuklara anlamını anlamadıkları bir takım dualar da ezberletildiği göz önünde tutulacak olursa. Dahası da var. Başlangıç yıllarında Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının çocukları da bu derslere katılmaya zorlanmışlardır. Böylece 20. yüzyılın sonlarında Cumhuriyet Türkiye'sinde ana ve babalarının dini inançlarına bakılmaksızın okul çağındaki bütün çocuklara anayasa gereğince zorla Müslümanlık öğretimine geçilmekle bir bakıma Osmanlı döneminden daha da geriye gidilmiş olmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca sonradan alınan bir kararla Müslüman olmayan ailelerin çocuklarına kelime-i şehadet ve bazı duaların ezberletilmesinden vazgeçilmiş ancak kendilerine milli kültürün aşılanması bakımından bu dersten gene de sorumlu tutulacakları açıklanmıştır. Görüldüğü gibi bu alanda böylece büyük bir ileri adım atılmış olmaktadır. Aslında sorun sadece Müslüman olmayan vatandaşlar açısından ortaya çıkmakla kalmıyor. Değişik mezheplere bağlı ve değişik felsefi inançları olan Müslüman ailelerin çocuklarının velilerin açık isteği ve rızası olmadıkça zorunlu din derslerine tabi tutulması da laiklik ilkesine ve insan haklarına aykırı düşer. Ayrıca bu uygulamanın insan hakları evrensel bildirisine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ilkelere de açıktan açığa ters düştüğünü hatırlamakta yarar vardır. Dipnot: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1 numaralı ek protokolünün 2. maddesinde şu hüküm yer almaktadır. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir. Türkiye bu protokolü onaylarken yukarıdaki maddeyle ilgili olarak Cumhuriyet'in temel kanunlarından biri olan 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat, Eğitim Birliği Kanunu'nun hükümlerinin saklı tutulacağı yolunda bir çekince koymuştur. Bu çekincenin amacı sadece bazı batılı ülkelerde olduğu gibi laik eğitim yanında özel kuruluşlarca dinsel eğitime dayanan ikili bir sistemin kurulmak istenmesini önlemektir. Çekince bunun dışında devleti ana babanın dini ve felsefi inançlarına saygı gösterme yükümlülüğünden bağışık tutmaz. Anayasanın kendi içinde çelişki yaratan, insan hakları ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmayan bu durum bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için iki yol akla gelebilir. Birincisi, din kültürü ve ahlak dersinin programının temelden değiştirilerek objektif, insancıl ve evrensel bir yaklaşımla gerçek bir kültür dersi niteliğinde okutulmasını sağlamaktır. Ancak bugünkü şartlarda bunun yapılmasını beklemenin fazla iyimserlik olacağı kanısındayız. İkinci yol ise bu dersi zorunlu kılan hükmün anayasadan çıkarılması olacaktır ki en doğrusu da budur. Anayasanın değiştirilmesi gündeme geldiğinde antidemokratik maddelerin ayıklanması sırasında bu hükmün öncelikle ele alınması gerekir. Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Türkiye'si bugün onun ilke ve inkılaplarından çokça söz edilen fakat pratik alanda onların özünden uzaklaşan bir ülke görünümündedir. Laiklik ilkesinde açılan gedik bunun en belirgin örneğini oluşturur. Laiklik ve insan hakları birbirinden ayrılmayan kavramlardır. Çağdaş demokrasi de her şeyden önce bu temel kavramlara dayanır. Eğer gerçekten Atatürk'ün gösterdiği yolda çağdaş uygarlık yolunda ilerleme istiyorsak, onun temel değerlerini hiç sulandırmadan, yozlaştırmadan olduğu gibi benimsemek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Ekler: İnsan hakları evrensel bildirisi, insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ona ek protokoller, işkencenin ve insanlık dışı ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi. Ek metinler üzerinde açıklama. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 27 Mayıs 1949 gün ve 7217 sayılı resmi gazetede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de 19 Mart 1954 gün ve 8662 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu resmi metinlerin çevirilerinin başarılı olduğu söylenemez. Dilinin eskiliği ve karmaşıklığı bir yana, özellikle evrensel bildiride bazı hükümler dikkatsizlikle atlanmış, bazılarında anlamı değiştirecek çeviri yanlışlıkları yapılmış, bazıları ise anlaşılması güç bir biçimde çevrilmiştir. Nitekim bu noktaları göz önüne alan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi bundan birkaç yıl önce gerekli düzeltme eklemeleri yaparak evrensel bildiriyi bu şekliyle küçük bir broşür halinde yayınlamış, ancak resmi metnin dilini ve üslubunu değiştirmemiştir. Bunu daha sonra atılması gereken bir adım saymıştır. Biz burada her iki temel belgenin İngilizce ve Fransızca asıllarını karşılaştırarak ve eldeki eski metinlerden de yararlanarak günümüz Türkçesiyle yapmış olduğumuz yeni çevirileri okuyuculara sunuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin 27 Şubat 1988 tarihinde onaylamış olduğu işkencenin ve insanlık dışı ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nin çevirisini de ana sözleşmeyi tamamlayan önemli bir belge olması bakımından eklemeye yararlı gördük. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948. Başlangıç. İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve onların eşit ve vazgeçilmez haklarının tanınmasının dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olmasına, insan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana yönelten barbarca eylemlere yol açmış olmasına, korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş insanların söz ve inanç özgürlüklerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması, insanoğlunun en yüksek amacı olarak ilan edilmiş bulunmasına, insanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmak zorunda kalmaması için insan haklarının hukuk düzeniyle korunmasının temel bir gereklilik olmasına, uluslararası dostça ilişkilerin gelişmesine özendirmenin gerekli bulunmasına, Birleşmiş Milletler halklarının antlaşmada insanların temel haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inançlarını bir kere daha belirtmiş ve toplumsal gelişmeyi destekleyerek daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşama koşulları oluşturmaya karar verdiklerini açıklamış olmalarına, üye devletlerin Birleşmiş Milletler Kuruluşu ile işbirliği halinde insan haklarına ve temel özgürlüklerine bütün dünyada gerçekten saygı gösterilmesinin sağlanmasını üstlenmiş olmalarına, bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın, söz edilen yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmesi bakımından son derece önemli bulunmasına göre, Genel Kurul, toplumun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu bildiriyi her zaman göz önünde tutarak öğretim ve eğitim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası tedbirlerle gerek üye devletler ve gerek onların yönetimleri altındaki ülkeler hakları arasında söze edilen hak ve özgürlüklerin evrensel ölçüde ve etkin olarak tanınıp uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için erişilecek ortak ülküleri belirleyen bu insan hakları evrensel bildirisini ilan eder. Madde 1. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Madde 2. 1. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka herhangi bir düşünce, ulusal ya da toplumsal köken, servet, doğuş veya başka herhangi bakımdan ayrım gözetilmeksizin bu bildiride ilan olunan tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir. 2. Ayrıca ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse vesayet altında bulunan, özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında uyruğu bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuki veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. Madde 3. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 4. Hiç kimse kölelik veya kulluk altında tutulamaz, kölelik ve köle alım satımı her türüyle yasaktır. Madde 5. Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı, onur kırıcı ceza verilemez veya davranışta bulunulamaz. Madde 6. Herkes nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir. Madde 7. Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkına sahiptir. Herkesin bu bildiriye aykırı her türlü ayrım gözetici işlemlere ve ayrım kışkırtıcılığına karşı eşit korunma hakkı vardır. Madde 8. Herkesin anayasa veya yasa ile kendisine tanınmış olan temel haklarını çiğneyen işlemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler önünde etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır. Madde 9. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz ve sürgün edilemez. Madde 10. Herkes haklarının ve yükümlülüklerinin veya kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın saptanmasında tam bir eşitlikle davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkemece adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. Madde 11. 1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün güvencelerin sağlanmış olduğu açık bir yargılama ile yasaya göre suçluluğu kanıtlanmadıkça suçsuz sayılır. 2. Hiç kimse işlendikleri sırada ulusal veya uluslararası hukuka göre suç sayılmayan fiil veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Yine hiç kimseye suçun işlendiği sırada uygulanmakta olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Madde 12. Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna ve haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz. Onur ve ününe saldırılamaz. Herkesin bu tür karışma ve saldırılara karşı yasal korunma hakkı vardır. Madde 13. 1. Herkes herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir. 2. Herkes kendi ülkesi de dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesine geri dönme hakkına sahiptir. Madde 14. 1. Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere sığınma ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi görme hakkı vardır. 2. Bu hak gerçekten siyasal nitelik taşımayan adi bir suçla ilgili veya Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına aykırı eylemlere dayanan kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. Madde 15. 1. Herkesin bir uyrukluğa hakkı vardır. 2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan veya uyrukluğunu değiştirmeye hakkından yoksun bırakılamaz. Madde 16. 1. Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk ve din bakımlarından hiçbir kısıtlamaya uğramaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına sahiptir. Erkek ve kadın evlenme konusunda evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara sahiptir. 2. Evlenme akdi ancak evleneceklerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. 3. Aile toplumun doğal ve temel birimidir. Toplum ve devlet tarafından korunma hakkı vardır. Madde 17. 1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır. 2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz. Madde 18. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğünü, dinini ya da inancını tek başına veya topluca, açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. Madde 19. Herkesin fikir ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve görüşleri her yoldan aramak, almak ve yaymak özgürlüğünü kapsar. Madde 20. 1. Herkes barışçı yoldan toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. 2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz. Madde 21. 1. Herkes doğrudan ya da özgürce seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir. 2. Herkes ülkesinin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkına sahiptir. 3. Halkın iradesi kamu otoritesinin temelidir. Bu irade gizli ya da serbestliği sağlayacak benzeri yöntemlerle genel ve eşit oy ilkesine uyularak yapılacak olan dönemsel ve dürüst seçimlerle belirlenir. Madde 22. Herkesin toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ayrıca onuru ve kişiliğinin serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgüt ve kaynaklarıyla orantılı olarak gerçekleştirilmesine de hakkı vardır. Madde 23. 1. Herkesin çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. 2. Herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. 3. Çalışan herkesin kendisine ve ailesine insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve gerektiğinde her türlü sosyal koruma yollarıyla da desteklenen adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 4. Herkesin çıkarlarını korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. Madde 24. Herkesin dinlenmeye, boş zamana, özellikle iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belli dönemlerde ücretli tatillere hakkı vardır. Madde 25. 1. Herkesin gerek kendisi gerek ailesi için yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler de dahil olmak üzere sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık veya geçim olanaklarından kendi iradesi dışında yoksun bırakacak başka durumlarda güvenliğe hakkı vardır. 2. Ana ve çocuk özel bakım ve yardım görme hakkına sahiptir. Bütün çocuklar evlilik içi veya dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın aynı sosyal korunmadan yararlanırlar. Madde 26. 1. Herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel aşamasında parasızdır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve mesleki öğretimden herkes yararlanabilmelidir. Yüksek öğretim yeteneğe bağlı olarak herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır. 2. Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişmesi ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygının güçlendirilmesi amacına yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırk ve din toplulukları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletler'in barışın sürdürülmesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 3. Ana baba çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmede öncelikle hak sahibidir. Madde 27. 1. Herkes toplumun kültürel hayatına serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilimsel alandaki ilerleyişi ve onun yararlarını paylaşmak hakkına sahiptir. 2. Herkesin yarattığı her türlü bilim, edebiyat ve sanat eserlerinden doğacak manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. Madde 28. Herkesin bu bildiride yer alan hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşmesini sağlayacak toplumsal ve uluslararası bir düzene hakkı vardır. Madde 29. 1. Herkesin kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlayan topluma karşı ödevleri vardır. 2. Herkes haklarını ve özgürlüklerini kullanırken ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması, demokratik bir toplumda ahlakın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı gereklerinin karşılanması amacıyla yasayla belirlenmiş sınırlamalarla bağlı olabilir. 3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir zaman Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz. Madde 30. Bu bildirinin hiçbir hükmü herhangi bir devlet, topluluk ya da kişiye bildiride açıklanan hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir davranışa girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir anlamında yorumlanamaz. İnsan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme. Roma, 4 Kasım 1950. Yürürlüğe girmiş bulunan 3 ve 5 numaralı protokollerle getirilen değişiklikleri içeren metin. Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisini, bu bildirinin metninde açıklanan hakların her yerde ve etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamayı hedef aldığını, Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik kurmak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından birini oluşturduğunu göz önüne alarak, dünyada barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve sağlanıp korunabilmesi her şeyden önce bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal rejimin varlığına, öte yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan bu temel özgürlüklere derin inançlarını bir daha tekrarlayarak, aynı inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası paylaşan Avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla evrensel bildiride yer alan bazı hakların topluca güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmayı kararlaştırarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. Madde 1. Yüksek sözleşen taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar. Bölüm 1. Madde 2. 1. Herkesin yaşama hakkı kanunla korunur. Kanunun ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez. 2. Öldürme, aşağıdaki durumlardan birinde kuvvete başvurmanın kesin zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlali suretiyle yapılmış sayılmaz. Dipnot, resmi metinde bu cümle şöyledir. Öldürme, aşağıda derpiş edilen zaruret halleri dışında bu maddenin ihlali suretiyle yapılmış telakki olunmaz. Böylece zaruret hallerinde yerine zaruret halleri dışında denmekle gerçek anlamın tam tersini ifade eden bir anlam ortaya çıkmaktadır. A. Bir kimsenin kanun dışı şiddete karşı korunması. B. Kanuna uygun olarak tutuklama yapılması veya kanuna uygun olarak tutuklu bulunan bir kişinin kaçmasının önlenmesi. C. Ayaklanma veya isyanın kanuna uygun olarak bastırılması. Madde 3. Hiç kimseye işkence yapılamaz, insanlık dışı ya da küçültücü ceza veya muamele uygulanamaz. Madde 4. 1. Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz. 2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz veya angaryaya tabi tutulamaz.